Bugün Tanrı'nın kentine gideceğiz. Bugün Tanrı'nın kentine bakacağız. Tanrı'nın kenti tanımıyla Rabbin ne demek istediğine bakacağız. Evet, Vahiy 21, Tuğrul, Vahiy 21, 9'dan 21'i okuyabilirsen bizim için.
Son 7 belayla dolu, 7 tası taşıyan 7 melekten biri gelip benimle konuştu. Gel dedi, kuzuya eş olacak gelini sana göstereyim. Sonra melek beni ruhun yönetiminde büyük, yüksek bir dağa götürdü. Oradan bana gökten, Tanrı'nın yanından inen ve onun görkemiyle ışıldayan kutsal kenti Yeruşalim'i gösterdi. Kentin ışıltısı çok değerli bir taşın billur gibi parıldayan yeşim taşının ışıltısına benziyordu. Büyük ve yüksek surları ve 12 kapısı vardı. Kapıları 12 melek bekliyordu. Kapıların üzerinde İsrailoğullarının 12 oymağının adları yazılmıştı. Doğuda 3 kapı, kuzeyde 3 kapı, güneyde 3 kapı, batıda 3 kapı vardı. Kenti çevreleyen surların 12 temel taşı bulunuyordu. Bunların üzerinde kuzunun 12 elçisinin adları yazılıydı. Benimle konuşan meleğin elinde kenti ve kent kapılarıyla surları ölçmek için altın bir ölçü kamışı vardı. Kent kare biçimindeydi. Uzunluğu enine eşitti. Melek kenti kamışla ölçtü. Her bir yanı 12 bin ok atımı geldi. Uzunluğu, eni ve yüksekliği birbirine eşitti. Melek surları da ölçtü. Kullandığı insan ölçüsüne göre 144 arşındı. Surlar yeşimden yapılmıştı. Kent ise cam duruluğunda saf altındandı. Kent surlarının temelleri her tür değerli taşla bezenmişti. Birinci temel taşı yeşim, ikincisi lacivert taşı, üçüncüsü akik, dördüncüsü zümrüt, beşincisi damarlı akik, altıncısı kırmızı akik, yedincisi yakut, sekizincisi beril, dokuzuncusu topaz, onuncusu sarıca zümrüt, on birincisi gök yakut, on ikincisi ametisti. 12 kapı, 12 inciydi. Kapıların her biri birer inciden yapılmıştı. Kentin ana yolu cam saydanlığında saf altındandı. Amin.
Evet, Rabbi İsa Mesih'in sevgili kilisesi, Yeni Yeruşalim'in parlaklığı ve sevinci sembolik bir şekilde bu bölümde gözlerimizin önüne getiriliyor. Bir sergi gibi Yeni Yeruşalim'in kendisini görüyoruz. Tüm görkemiyle karşımıza çıktığını görüyoruz. Evet, Vahiy 21, 9-14'te Tanrı'nın kentinin görkemli görüntüsünü görüyoruz. Evet, Tanrı'nın kenti görünüyor. İnsanın kentinden çıktık artık. Tanrı'nın kentine giriyoruz. Tanrı'nın kentini görüyoruz. Şunu aklınızda tutun. Burada bize gösterilenler kilisenin, Mesih'in gelininin, yani kuzunun karısının yüceliğidir. Kilisenin yüceliğini görüyoruz. Kuzunun eşinin yüceliğini görüyoruz. Bizim yüceliğimizi görüyoruz. Kilise için artık gazabın olmadığını söylemiştik daha önce. Çünkü kilise kuzunun kanıyla satın alındı. Satın alındık. Yohanna ruhta yüksek bir dağa getirilmişti. Evet, Yohanna sadece böyle bir bakış açısıyla kilisenin görkemini görebiliyor. Evet, bu bakış açısından kilisenin Tanrı'nın cennetinden inen büyük bir kent, kutsal Yeruşalim olarak görüyor kiliseyi. Yohanna kutsal Yeruşalim olarak görüyor. Yeni yer olarak görüyor. Kilise İnsanın çabalarının veya insanın geliştirdiği şeylerin veya bir başarının ürünü değil. Kilise Babil gibi böyle yerden bitme değil. Babil nasıl yerden bitme, insanın çabasıyla yerden çıkıp böyle yükselmeye başladıysa, kilise bunun tam tersidir. Kilise yerden bitme değildir. Kilise Tanrı'nın elinin ve Tanrı'nın lütfunun eseridir. Tanrı'nın merhameti sonucu ortaya çıkmış bir yapıdır. Kilise göklerden Tanrı'nın yanından iniyor ve Tanrı'nın yüceliğine sahip. Tanrı'nın yüceliğine sahip olmak ne demek biliyor musunuz? Günahı alınmış demek. Günahı sadece Tanrı tarafından alınabilir. Sadece Tanrı tarafından alınıp ortadan kaldırılabilir. Evet, Tanrı'nın yüceliğine sahip olduğunu Tanrı'nın yüceliğine sahip olduğunu yansıttığı bu ışıktan görüyoruz. Işıltı yansıtıyor çevresine. Bir parıltı yansıtıyor. Tanrı'dan aldığı bu kutsallığı, bu parıltıyı çevresine yansıttığını görüyoruz. Kentin ışıltısı çok değerli bir taşın, billur gibi parlayan yeşim taşının ışıltısına benziyordu diyor 11. ayet. Tanrı'nın kendi yüceliği Vahiy 4'te bize gösterildiğinde şöyle açıklanmıştı. Tahta oturanın yeşim ve kırmızı akik taşına benzer bir görünüşü vardı. Tahtın önünde billur gibi sanki camdan bir deniz vardı diyor. Şimdi tüm kent Tanrı'nın yüceliğiyle ışıldıyor. Düşünebiliyor musunuz? Tanrı'nın yüceliğini tanımlayan bu renkler, bu ışıltılar, bu değerli taşlar şimdi kiliseyi tanımlıyor. Kilise şimdi Tanrı'nın yüceliğine sahip olarak karşımıza çıkıyor. Evet, Tanrı'nın sevgili kilisesi. Bu görüm sizinle İsa Mesih'in kilisesiyle ilgili. Bu görüm tamamen sizden bahsediyor. Bu görümün Yuhanna'ya verilmesinin tek sebebi sizsiniz. Sizi güçlendirmek, sizi teşvik etmek istiyor Rabbimiz. Evet, Tanrı'nın yüceliğini kısmen yansıtıyorsunuz ama o zaman tam olarak yansıtacaksınız. Ay nasıl güneşin ışığını yansıtıyorsa kilise de Tanrı'nın yüceliğini yansıtıyor. Ay nasıl güneşten aldığı o ışığı yansıtıyorsa, geceyi aydınlatıyorsa biz de kilise olarak Tanrı'nın yüceliğini yansıtıyoruz. Şimdi İsa Mesih'in şu sözünü daha iyi anlıyoruz. Matta 5:16'da. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler. Biz her zaman Mesih'in lütfuyla kurtulduğumuzu söylüyoruz. Mesih'in eliyle kurtulduğumuzu söylüyoruz. İyi işlerimizle değil, kurtulduğumuz için bu iyi işler doğal olarak akmaya başlıyor bizden. Evet, şimdi Pavlus'un bu bahsettiğim bu sözünü daha iyi anlıyoruz dedim. İsa Mesih'in Pavlus'un da şu sözünü daha iyi anlıyoruz. Filipililer 2:12-15'teki sözünü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman söz dinlediğiniz gibi yalnız ben aranızdayken değil ama özellikle aranızda olmadığım şu anda da kurtuluşunuzu etkin kılın. Çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için size etkin olan Tanrı'dır. Her şeyi söylenmeden ve çekinmeden yapın ki yaşam sözüne sımsıkı sarılarak aralarında evrendeki yıldızlar gibi parladığınız bu eğri ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf Tanrı'nın lekesiz çocukları olasınız. Evet, kilise Tanrı'nın kenti, Tanrı'nın yüceliğini yansıtıyor. Kilise Tanrı'nın kentidir ve bu Tanrı'nın kenti Tanrı'nın yüceliğini tüm görkemiyle yansıtıyor. Rab bu şekilde yansıtmayı seçmiş. Rab kendi yüceliğini sizin aracılığınızla yansıtıyor. Evet, Yuhanna kentin sadece ışığını değil, aynı zamanda surlarını ve kapılarını da görüyor. 12-13'te şöyle diyor, büyük ve yüksek surları ve 12 kapısı vardı. Kapıları 12 melek bekliyordu. Kapıların üzerine İsrailoğullarının 12 oymağının adları yazılmıştı. Doğuda 3 kapı, kuzeyde 3 kapı, güneyde 3 kapı, batıda 3 kapı vardı. Evet, kentin 12 kapısının olduğunu görüyoruz. Ve kapılarında duran 12 melek var. Keruvlar nasıl Aden'in girişini korudularsa burada da her kapı bir melek tarafından korunuyor. Dikkat ettiniz mi? İçeride her şey kutsal. Çünkü orada Tanrı'nın kendi varlığı bulunuyor. Keruvlar kutsal olmayan hiçbir şeyi bahçeye sokmuyorlardı. Yeni Yeruşalim'in kapılarındaki melekler de kutsal olmayanların kente girişlerine engel oluyorlar. Aynen Aden'de kutsal olmayanların Aden'e girmesi nasıl engelleniyor idiyse, burada da melekler kutsal olmayanı kente almıyorlar, engel oluyorlar. Kapıların üzerine İsrailoğullarının 12 oymağının adlarının yazılmış olduğunu görüyoruz. Evet, 12 oymağın adları yazılıyor. Bu sizi şaşırtıyor mu bilemiyorum ama şaşırtmalı. İsrailoğulları günahkardı. Kardeşleri Yusuf'u kıskanıp atmışlardı hatırlarsanız. Kan döken günahkarlar olduklarını görüyoruz. Şimon ve Levi'nin Dina olayında olduğu gibi. Veya cinsel ahlaksızlık suçunu işleyenler vardı aralarında. İşte babasının kölesinin yatağını kirleten Ruben örneği gibi. Ve Yahuda ve Tamar örneği gibi. Ve bütün bunlara rağmen Tanrı onlara lütufkar davranıyordu. Evet, bir yazarın da dediği gibi bu yaşam öyküleri boyunca Tanrı kurtuluşu hak etmeyen günahkarların kurtuluşunu sağlamaya devam edip yüceliğini gösterdi. Kurtuluş hak edilmez. Hiçbirimiz kurtuluşu hak etmedik. Her birimiz günahımızdan dolayı adaleti hak ettik. Tanrı'nın adaletini hak ettik. İşte ya Rab bize adalet ver diye dua etmiyoruz. Çünkü bizim adaletimiz, yani bize uygulanacak adalet sonuçta ölüm getirir. Günahın cezası ölümdür. Evet, ama bizlere merhamet edildi. Kentin kapılarındaki adlar bu günahkarların adlarıdır. Burada anlatılanları görmemiz lazım. Kente girmenin sadece tek bir yolu var ve bu da yalnızca Tanrı'nın lütfuyladır. Sadece Tanrı'nın lütfuyla bu kente girilir. Kendi işlerinizle veya sevaplarınızla kente girmek isterseniz kapılardan öteye geçemeyeceksiniz. Kapıya kadar bile varamayacaksınız. Kendi işleriniz, kendi sevaplarınız, tüm iyilikleriniz, tüm yaptıklarınız sizi bu kente sokmaya yetmez. Kurtuluş armağanını sadece ve yalnızca iman aracılığıyla, sadece lütufla, yalnızca Mesih'te alırsanız bu kente girersiniz. Yani sizi bu kente sadece Mesih'in lütfu sokar. Ayrıca kapıların durumuna dikkat edin. Doğuda 3, kuzeyde 3, güneyde 3 ve batıda 3 kapı vardı. Yuhanna önce doğudaki kapıları görüyor ve bu şekilde görmesi de çok yerinde. Aden'in kapısı da neredeydi? Doğudaydı, değil mi? Hatta Hezekiel 10'da Tanrı'nın yüceliğinin, Tanrı'nın görkeminin o kalıcı tapınağı terk edişini görüyoruz. Nereden gidiyor? Doğudaki kapıdan çıkıyor. Gidiyor. Evet. Aden'in kapısı doğudaydı. Çadır tapınak da Aden gibi dizayn edilmişti. Tapınak da Aden gibi dizayn edilmişti. Çadır tapınağın kapısı da aynı şekilde doğudaydı. Tapınağın kapısı da aynı şekilde doğudaydı. Ama şimdi kapılar her tarafta. Dört bir tarafta bu kapıların olduğunu görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Yani kilise tüm milletlerden toplanıp bir araya getiriliyor. Tüm milletlerden toplanıp Tanrı'nın halkı oluşturuluyor. Gerçekten de İbrahim'in tohumuyla bütün milletler bereketlenecekti ve bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Yuhanna kentin sadece surlarını ve kapılarını değil, aynı zamanda surları ve surların temel taşlarını da görüyor. Kenti çevreleyen surların 12 temel taşı bulunuyordu. Bunların üzerinde kuzunun 12 elçisinin adları yazılıydı diyor. Vahiy 21:14. Evet, nasıl 12 kapı varsa aynı şekilde 12 tane de temel var. Kapıların üzerinde nasıl isimler yazılıysa temellerin üzerinde de isimler yazılı. 12 temelin üzerinde yazılı adlar kuzunun 12 elçisinin adları. Bize kalsaydı isimlerin önceliğini farklı bir şekilde yazardık. İşte İsrail oymaklarının isimlerini kentin temellerine, elçilerin isimlerini de kapılara yazardık. ne de olsa İsrail'in 12 oymağı İsa'nın 12 elçisinden önce geliyor. Yani biz herhalde böyle bir tarihsel sıralama yapıp öncelik sırasını ona göre verirdik. Evet. Ve temeller kapılardan önce inşa ediliyor. İşte İsrail'in 12 oymağı İsa'nın 12 elçisinden önce geliyor. Temeller de kapılardan önce inşa ediliyor. Ona göre bir öncelik sırası yapardık. Ama burada da bu gerçeğe dikkatimiz çekiliyor. Kuzunun 12 elçisi kuzunun işlerini burada açıklıyor. Kuzunun 12 elçisi kurtuluş armağanının sadece ve yalnızca iman aracılığıyla, lütufla yalnızca Mesih'te alınacağını açıklıyor. Evet, bu mesaj temeldir. Bu mesajın kendisi temeldir. Kurtuluş mesajı temeldir, gerçek temeldir. Eski antlaşmada bile bu kurtuluş mesajı temeldir. 12 oymaktan da önce gelir. Kurtuluşun her zaman tek bir yolu olmuştur. Adem zamanında da aynıydı. Musa zamanında da, İbrahim zamanında da, Musa zamanında da, Davut ve Süleyman zamanında da aynıydı. Mesih zamanında da aynıydı. Bu zamanda aynı. Sadece ve yalnızca lütuf. Kurtuluş sadece ve yalnızca lütuf aracılığıyladır. Kuzunun 12 elçisi tarafından getirilen bu mesaj eski antlaşmada bile temeldir. Biz sadece ve yalnızca lütufla kurtulduk. Bunu unutmayalım, bunu değiştirmeyelim, değiştiremeyeceğiz. Bu bizi açıklanması gereken başka bir noktaya getiriyor. Kurtuluşun her zaman tek bir yolu olduysa, sadece ve yalnızca iman aracılığıyla, sadece lütufla, yalnızca Mesih'te, o zaman Tanrı'nın tek bir halkı, tek bir kilisesi, Mesih'in tek bir bedeni olabilir ve bu kilise zamanın başlangıcından sonuna kadar uzanır ve her oymaktan, her dilden, her milletten ve her halktan oluşur. Evet, Mesih kilisesini kuruyor ve cehennemin kapıları bu kiliseye karşı dayanamayacak. Evet, Dennis Johnson bunu çok güzel açıklıyor. Şöyle diyor kitabında, Kuzunun Zaferi isimli kitabında, vahiy yorumunu anlattığı kitabında şöyle diyor. Kilise şimdilik küçük bir azınlıkmış gibi görünüyor. Düşman devletlerin, sahte dinlerin ve etki meraklılarının saldırılarına karşı savunmasız, aslında kralın sevgilisidir ve kral tarihi kiliseyle kral tarihi kiliseyle düğünlerini tamamlamak için bir sona doğru götürüyor. O zaman kilisenin düşmanları yok olacak ve kuzunun yüceliği kilisenin yaşamını ışıkla dolduracak. Evet sevgili kardeşler, siz bu kentin vatandaşı mısınız? Siz Tanrı'nın kentinin vatandaşı mısınız? Bu kente ait misiniz? İşte Tanrı'nın kentinin görüntüsü böyle. Şimdi Yohanna kentin ölçülerini kaydetmeye başlıyor. 15, 16, 17. ayetlerde. Benimle konuşan meleğin elinde kenti ve kent kapılarıyla surları ölçmek için altın bir ölçü kamışı vardı diyor. Evet, buradaki ölçmenin bir amacı vardı. Bu ölçmenin amacı nedir? Yani güvenlik anlamına geliyor. Güvenlik anlamında bir ölçü yapıldığını görüyoruz. Kent duvarları içerisinde bulunan hiç kimseye zarar gelmez. Hiçbir düşman, hiçbir mikrop, hiçbir virüs, hiçbir bakteri, yalan, günah bu duvarları aşamaz. Tanrı'nın halkı ebediyen güven içerisinde olacak. Vahiy 21:16'da kentin ölçülerini görüyoruz. Kent kare biçimindeydi. Uzunluğu enine eşitti. Melek kenti kamışla ölçtü. Her bir yanı 12 bin ok atımı geldi. Uzunluğu, eni ve yüksekliği birbirine eşitti diyor. Evet, kent mükemmel bir küp kare şeklindeydi. Eni, boyu ve uzunluğu eşit. Mükemmel bir küp kare şeklinde eni, boyu ve uzunluğu eşit olan başka bir yer düşünün. Başka bir yer geliyor mu aklınıza? Yani küp kare, eni, boyu, uzunluğu her şekilde eşit olan başka bir yer. Yani burada tabii biz bunları semboller dedik. Bazı sembollerden, bazı işaretlerden konuşacağız dedik. Ve burada da böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Kutsalların kutsalı değil mi? Hani tapınak içerisinde en kutsal yer küp kare şeklinde karşımıza çıkıyor. Eni boyu, içi dışı, yani bir şekilde tamamen eşit bir küp kare olduğunu görüyoruz. Yani Tanrı'nın varlığının bulunduğu yer. Tanrı'nın kozmik odası diyelim. Tanrı'nın kutsal, kutsal, kutsal olan dediği yer. Tanrı'nın varlığı. Burayı görüyoruz. Yeni Yeruşalim Tanrı'nın kenti, kilise burada kozmik kutsalların kutsalı olarak görünüyor. Yani siz böyle onurlandırılıyorsunuz. Kimsenin giremediği yere giriyorsunuz. Bu şekilde o küp kare olan yer, burada da ölçüleri verilen yer, yerin elçilerisiniz, tanıtıcılarısınız, oranın vatandaşlarısınız, oraya aitsiniz. Evet, burada Tanrı ile mükemmel ve bozulmayan bir paydaşlık var. Yine Dennis Johnson kitabında şöyle devam ediyor. Kentin ayrıca bir tapınak inşa etmesine gerek yok. Çünkü Tanrı'nın varlığı tüm kenti dolduruyor. Tüm kenti tapınak haline getiriyor. Evet. Başka bir tapınağa gerek yok. Çünkü Tanrı'nın varlığı tamamen orada. Tanrı'nın varlığı tüm kenti dolduruyor. Tapınak yapmaya gerek yok. Tanrı'yla yüz yüzesiniz. Sürekli Tanrı'yla birliktesiniz. Evet, cenneti cennet yapan nedir? Orada her yeri ve her şeyi dolduran Tanrı'nın varlığıdır. Cenneti cennet yapan Tanrı'nın yüceliğidir. Tanrı'nın birebir varlığıdır. Evet, Vahiy 21:17'de duvarın ölçülerini görüyoruz. Melek surları da ölçtü. Kullandığı insan ölçüsüne göre 144 arşındı diyor. Evet, duvarın ölçüleri yükseklik ölçüsü gibi değil, sanki kalınlık ölçüsü gibi bizlere veriliyor veya bu şekilde görünüyor. Burada önemli olan 144 rakamı, çünkü bu rakam Vahiy 7'de Tanrı'nın seçilmişlerini tanımlamak için kullanılmıştı. 144 rakamı Tanrı'nın seçilmişlerinin tanımlanması için özellikle kullanılıyor. Evet, burada anlatılanı görmemiz lazım. Tüm seçilmişler kentin duvarlarının içindeler. Tek birisi bile kayıp değil. Tanrı'nın seçimi başarısız olmadı. Tüm seçilmişler bu sınırlar içerisindeler. Tüm seçilmişler en kutsal yerdeler. Tüm seçilmişler Tanrı'nın varlığının bulunduğu yerdeler. Yani Yeni Yeruşalim'deler. Yani kilisedeler. Yani ebediyen yaşayacakları yerdeler. Ve hiçbir seçilmiş kayıp değil. Seçilmişlerin hepsi buradalar. Surların içerisinde seçilmişlerden fazla, yani fazla seçilmiş yok veya eksik kalan yok. Yani seçilmişlerin her biri orada. Herkes orada. Tüm seçilmişler orada. Seçilmişler Tanrı'nın kentinin duvarlarının içerisinde güven içindeler. Güvencedeler, güvendeler. Bir de o kentin ölçülerinin insanın ölçüsüne göre, yani bir meleğin ölçüsüne göre ölçüldüğünü aklınızda tutun. Yani bu ne anlama geliyor diye sorabilirsiniz. Yani Yuhanna sembolik bir şekilde kendi anlayacağı şekillerle görürken, Yuhanna'ya göksel gerçeklerin çok daha yüce ve büyük olduğu hatırlatılıyor. Bunu görüyoruz. Yani Yuhanna kendi ölçüsüyle değil, göksel gerçeklerin ölçüsüyle görüyor. Ve bu Yuhanna'ya hatırlatılıyor. Başka bir deyişle, burada bize anlatılan ebedi güvenliğin bereketidir. Veya ebedi güvenliğin sonsuz olarak güven ve güvence içerisinde yaşayacağımızın bereketi açıklanıyor. Hendrickson şöyle diyor. Kilise Tanrı ile olan paydaşlığıyla güvendedir. Bu kesin güvenlik hissinden daha yüce ne olabilir? Evet, burada kiliseye böyle bir güvenlik hissi veriliyor. Böyle bir güvence veriliyor. Evet, Yuhanna kentin görkemli görüntüsünü görüyor ve kentin görkemli ölçülerini kayda geçiyor. Ve şimdi de dikkatimizi kentteki görkemli malzemelere çekiyor. 18. ayetten sonra 18-19-20-21'de kentteki görkemli malzemelere özellikle dikkatimizi çektiğini görüyoruz. Surlar yeşimden yapılmıştı. Kent ise cam duruluğunda saf altındandı diyor. 18. ayet. Tanrı'nın kentinin görkemi bizim hayallerimizin de ötesinde. Surları yeşimden, kentin kendisi cam duruluğunda saf altından yapılmış. Şimdi de kentin temellerine dikkat edin. Çünkü 21-19-21'de çok görkemli bir mesaj görüyoruz. Şöyle diyor, kent surlarının temelleri her tür değerli taşla bezenmişti. Birinci temel taşı yeşim, ikinci lacivert taşı, üçüncüsü akik, dördüncüsü zümrüt, beşincisi damarlı akik, altıncısı kırmızı akik, yedincisi sarı yakut, sekizincisi beril, dokuzuncusu topaz, onuncusu sarıca zümrüt, on birincisi gök yakut, on ikincisi ametistti. 12 kapı 12 inciydi. Kapıların her biri birer inciden yapılmıştı. Kentin ana yolu cam saydamlığında saf altındandı. Evet, buradaki 8 taş eski antlaşmadaki baş rahibin göğsüne taktığı taşların aynısı. Baş rahibin tapınağa girerken, kutsal yere girerken ve en kutsal yere belli zamanlarda girerken bunu mutlaka takması gerekiyordu. Bu giysilerle oraya girmesi gerekiyordu. Bu tapınak rahibinin bunu giydirilmesi gerekiyordu. Yani bunun onun üzerine mutlaka geçirilmesi gerekiyordu. Diğer 4 taşta Mısır'dan çıkışta listelenenlerle anlam eşitliğine sahip. Evet, Tanrı'nın kentinin temelleri bizi baş rahibin göğüslüğüne kadar getiriyor. Eski antlaşma zamanlarındaki başkâhini düşündüğümüzde çok müthiş bir şeyle karşılaşıyoruz. Elbiseleri çadır tapınağı yansıtacak bir biçimde yapılıyordu. Dış avludaki perdeler nasıl ketenden yapılıyorsa baş rahibin içliği de aynı şekilde aynı ketenden yapılıyordu. Bedenine en yakın giyeceği şeyler ince ketenden yapılıyordu. Çadır tapınağın iç tarafı nasıl lacivert, mor ve kırmızı ince ketenden yapılıyor idiyse, içliğin üzerine giyilen esvap ve efod da aynı renkli ince ketenden yapılıyor. Kutsalların kutsalı nasıl kare şeklindeydiyse, esvap ve efodun üzerine giyilen göğüslük de kare şeklindeydi. Aynı şekilde kareden kutsalların kutsalını temsil edecek şekilde yapılmıştı. Baş rahibin elbiseleri tapınağın birebir tasviriydi. Baş rahip tapınağın kendisi gibi giydiriliyordu. Tapınağa benzetiliyordu giysilerinde. İçlik dış avluyla, efod ve esvap çadırlarla, göğüslükte kutsalların kutsalıyla örtüşüyor. Çadır tapınakla baş rahibin elbiselerini incelediğimiz zaman ne görüyoruz? Aynı şeyi görüyoruz. Aynı mesajın bizlere verildiğini görüyoruz. Evet, her iki durumda da insan en kutsal olandan mümkün olduğunca uzaktadır. Bu gerçeği çadır tapınakta görüyoruz. İnsan kutsalların kutsalından uzakta tutuluyor. Hani ilk okuduğunuzda, ilk baktığınızda niye bu kutsalların kutsalı kare, iç giyim olmuyor, yani içe daha yakın olmuyor? İnsanın günahından dolayı burada bile insanın kutsal saydığımız o rahibin üzerine giyiliyor ama en sona, en dış alana koyularak giydiriliyor insanın günahından dolayı. Evet, yani insan kutsalların kutsalından uzak tutuluyor. Baş rahip bile baş kahin bile insanların kutsalların kutsalından uzak tutuluyor. Evet, bu gerçeği baş rahibin elbiselerinde de görüyoruz. İnsan göğüslükten uzak tutuluyor. İşte günahımızın etkisi böyledir. İnsan kutsal olandan, kutsalların kutsalından uzak tutuluyor. Günahkarlar görkem tanrısının önünde duramazlar anlamına geliyor. Yine de temizlenme ve aklanmayla Tanrı baş rahibin senede bir kez kurban kanını merhamet tahtına dökmesi ve İsrailoğulları için kefaret sunması için huzuruna çıkmasına izin veriyordu. Evet, yine de böyle bir temizleme ve aklanmaya rağmen ve temizlenme ve aklanmaya rağmen başkâhin sadece dışsal olarak kutsaldı. Yine içsel olarak bir kutsallığı yoktu. Yine bir yazarın dediği gibi baş rahip elbiselerini giymeleri onları sadece resmi törenler için kutsal kılıyordu. Ama onları karakterlerinde ve ruhlarında kutsallaştırmıyordu. Ruhlarında ve vicdanlarında çıplaktılar. Kötü olanın suçlamalarına açıktılar. Ruhları her şeyi gören kutsal yargıç olan Tanrı'nın suçlamasına maruz kalıyordu. Biz de bu gerçeği altın bir buzağı yapan Harun'da görüyoruz. Evet, bu gerçeği yetkileri dışında bir ateş yakan Harun'un oğulları Nadav ve Avihu'da görüyoruz. Nadav ve Avihu Rabbin istediği gibi değil, kendi istedikleri gibi tapınmak istediler. Kendi istedikleri gibi ibadet etmek istediler. Suç mu yani? Biz böyle istiyoruz. Biz Rabbe böyle tapınacağız. Biz Rabbe böyle bir ateş yakacağız. Biz Rabbe şu hareketlerle yaklaşacağız. Bizim ibadetimiz yani bizim yüreğimizden böyle geliyor. Böyle yapmak istiyoruz. Suç mu yani gibi bir yaklaşımla geldiler. Yine bunun da kendi günahlarını yansıttığını, günahlı yüreklerinin tutumu olduğunu görmediler ve bunun cezasını Rabbim verdiğini görüyoruz. Davud'un Mezmur 132'deki duasında da bunu görüyoruz. Davud, Tanrı'nın rahiplerinin Tanrı'nın doğruluğunu giyinmelerini arzuluyordu. Evet kardeşler, rahip giysilerinden çok daha büyük bir şeye ihtiyaç vardı. Evet, İsa Mesih'e ihtiyaçları vardı. Mesih'in kanına ve onun doğruluğuna ihtiyaçları vardı. Evet, Rab İsa Mesih'in kendisi bizim giysimiz oluyor. Rab İsa Mesih bizleri kanıyla yıkayıp bizim giysimiz durumuna geliyor. Evet, bizler Mesih'i giyindik. Bizler onu giyinerek kutsalların kutsalına, en kutsal yere giriyoruz. İçimize, yani en iç kesime, yani dışarıya da değil, yani yüreğimize Mesih girdi. Bizleri lütfuyla kurtardı ve kutsal ruhunu içimize yerleştirdi. O baş kahinden, o baş rahipten daha iyi giydirildik. Cenneti temsil eden o 8 taş, 4 taş bizim için o kadar da yani tabii ki anlam açısından önemli ama bizim böyle şeyler giyinmemize gerek yok. Bizler Mesih'i giydirildik. Kutsal ruh yüreğimizdedir. Biz kutsalların kutsalına getirildik bu sofraya gelerek. Bu sofra kutsalların kutsalına gelip onun kanını, onun bedenini bizler için feda etmiş olduğu bedenini temsil eden bu ekmeği yiyerek, şarabı içerek ona gelmiş oluyoruz ve güçlendirilmiş oluyoruz. Evet, Davud'un duasını yerine getiren odur. Bizler şimdi Mesih'in kendisini giyinen rahipler krallığı haline getirildik. Mesih'in kendisini giyindiğimiz için onun rahipleriyiz, onun kahinleriyiz. Hani bir ilahi söylüyoruz. Tanrı'nın seçilmiş bir soyu, kutsal bir ulus. Devam edin. Kralın kahinleri, sizler kralın kahinlerisiniz. Neden kralın kahinlerisiniz? Kralın baş kahinlerisiniz. o başkâhinden de değerli bir şeyi giyiniyorsunuz. Kutsal ruha sahipsiniz. Yüreklerinizde kutsal ruhun kendisi yaşıyor. Sizler Mesih'i giyindiniz. Evet. Bizler şimdi Mesih'in kendisini giyinen rahipler krallığı haline getirildik. Eski antlaşmada sembolik şekilde tasvir edilen bütün bu şeyler Tanrı'nın kentinin temeli oldular. İsa Mesih'in sevgili kilisesi. Bizler yeni bir yaratılışta yaşayan Tanrı'nın huzurunda ebediyen yaşayıp hizmet eden rahipleriz, rahipler krallığıyız. Mesih'in kahinler krallığı, Mesih'in rahipler krallığı. Ve burada Mesih'e hizmet ediyoruz. Mesih'in yaptıklarını anlatıyoruz, onun erdemlerini anlatıyoruz. Onun kurtuluş müjdesini anlatıyoruz, onun tövbe çağrısını sürekli bir şekilde yapıyoruz. Evet, bugün işlediğimiz ayetlerimizin Vahiy 21-21'deki sözlerle tamamlanması da tam yerinde olmuş. 12 kapı, 12 inciydi. Kapıların her biri birer inciden yapılmıştı. Kentin ana yolu cam saydamlığında saf altındandı. Kapılar inciydi. Her bir kapı birer inciden yapılmıştı. Evet arkadaşlar, göklerin krallığı güzel inciler arayan bir tüccara benzer. Tüccar çok değerli bir inci bulunca gitti, varını yoğunu satıp o inciyi satın aldı. İşte Tanrı'nın kentinin yüceliği de aynen böyledir. Onun için her şeyi kaybetmeye değer. Böyle bir değere sahip inciyi kazanmak için her şeyi kaybetmeyi göze alabilir misiniz? Böyle bir inci için yeryüzündeki her şeyi kaybetmeyi göze alabiliyor musunuz? Elinizdeki tüm mal varlığını bu inci için bırakabilir misiniz? Terk edebilir misiniz? Bu ölümcül yaşamı böyle bir değer için terk edebilir misiniz? Tanrı'nın krallığının ebediyen sürdüğünü ve süreceğini bilerek bedeninizi öldürmelerine izin verir misiniz? Neyi kazandığınızı bilerek kendinizi bırakabilir misiniz? Tanrı'nın isteğine, Tanrı'nın iradesine bırakabilir misiniz? Evet arkadaşlar, o zaman artık size ait olan o kentin sokaklarından emin olun. Sizler o kentin vatandaşlarısınız. O kente aitsiniz. Sanki bu kentliymişsiniz gibi davranmayın. Evet, aynı zamanda bu kenttensiniz. Buradaki kenttensiniz. Ama ebedi kente doğru gidiyorsunuz. Şu an bir yolculuktasınız. Ve elçisiniz. Bu yolculukta, bu hayat yolculuğunda Mesih'in elçileriyken o gerçek inciden olmayın. O kentin vatandaşısınız. Yeni Yeruşalim'in vatandaşlarısınız. Evet, o sokakları altından yapılmış sokakları, sokak olan o kentin vatandaşlarısınız. Bir yazar şöyle diyor. Kentin sokağı sadece bir kez daha 11.8'de kullanılmış. 11.8'de tanıkların cesetlerinin sokağa serileceği ve tanrısız dünyanın onları seyrettiği yazılıyor. Aynı ifade eski utanç sokaklarının artık ebedi görkem sokağı olduğu belirtilerek tekrar ediliyor. Evet, peki neden bir sokaktan, bir caddeden, bir sokaktan söz ediliyor? Evet, çünkü sokaklar bir yere götürür. Burada da kentin bütün sokakları Tanrı'nın ve kuzunun tahtına gidiyor. Evet kardeşler, bütün bunlar bize sembolik bir şekilde anlatılıyor. İşaretlerle, sembollerle konuşulduğunu görüyoruz. Ama lütfen şunu aklınızda tutun. Kutsal yazılarda böyle semboller kullanıldığında gerçek bundan çok daha büyüktür. Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin. Evet, şimdi Rabbin sofrasına geleceğiz. Rabbin sofrasına gelirken kime inandığımızı bilerek gelelim. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla baftiz olduysanız bu sofraya gelebilirsiniz. Baftiz olmadıysanız bu sofraya gelmeyin, baftiz olacağınız günü bekleyin. Birinci Korintliler 11'den okuyorum. 23. ayet.